Ayrım 8. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 68. 6. Bölüm. İyiymiş gibi görünen ve bizi günaha sevk eden her şeyin doğrusu ve kusursuzu Tanrı'da bulunur. 12. Ne zavallı biriymişim meğer. Sende ne buldum da acaba seni sevdim ey hırsızlığım, ey benim dünyevi yaşamımın 16 yaşında o gece işlediğim suçum. Çünkü sen güzel değildin. Sen hırsızlıktın. Ama sen gerçek bir varlık mısın ki ben seninle böyle konuşuyorum? Çaldığımız armutlar güzeldi. Çünkü onlar da senin tarafından yaratılmıştı. Ey bütün varlıkların en güzeli, her şeyin yaratıcısı, her şeyin en iyisi Tanrım. Ey benim yüce Tanrım. Ey benim en hakiki iyiliğim. Evet, o armutlar güzeldi. Ama benim zavallı ruhumun arzuladığı o armutların kendisi değildi. Çünkü ben de bu armutların daha iyileri vardı, hem de bol bol. Ama ben bunları sırf hırsızlık yapmak için çaldım. Çünkü onları toplar toplamaz hemen fırlatıp attım. Onlarda tattığım tek şey günahım oldu. İşte bunu tatmaktan büyük zevk aldım. Dudaklarıma bu meyvelerden birkaçının tadı değmişse, onlara bu tadı veren sadece günahımdı. Şimdi soruyorum ey Rab olan Tanrım, bu hırsızlıkta beni cezbeden neydi diye. Ama beni cezbedici herhangi bir güzellik bulamıyorum. Adaletteki ya da bilgelikteki güzellik gibi bir güzellikten bahsetmiyorum. İnsanın zihnindeki, hafızasındaki, duygularındaki ya da diri bedenindeki güzellik gibi bir güzellikten de bahsetmiyorum. Kendi yörüngelerindeki yıldızların ihtişamındaki ve yüceliğindeki güzellik gibi bir güzellikten de bahsetmiyorum. Ya da ölenlerin yerini yeni doğanların aldığı o bereketli yeryüzündeki ya da denizlerdeki güzellik gibi bir güzellikten de bahsetmiyorum. Kötülüğü cazip kılan o aldatıcı, o gölgeli güzellikten de bahsetmiyorum. 13. Kibir sadece yüceliği taklit eder. Oysa sadece sen Tanrısın ve her şeyin en yücesisin. Hırs sadece onur ve şöhret arayışı değil mi? Oysa her şeyden önce sen onurlandırılmaya layıksın ve ebedi bir şöhrete sahipsin. İktidarın doğurduğu zalimlik sadece insanların gözünü korkutmaya bakar. Oysa Tanrı'dan başka bir şeyden korku duyulur mu? Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde ya da herhangi biri Tanrı'nın iktidarından herhangi bir şey kapıp götürebilir mi? Baştan çıkarıcı tatlı sözler sadece sevilmek için söylenir. Oysa hiçbir şey senin şefkatinden daha tatlı değildir. Hiçbir şey senin hakikatinden daha çok sevilmez. Her şeyin en güzeli, en parlağı olan senin hakikatinden. Merak bilgiye susamışlık gibi gösterir kendisini. Oysa her şeyin en üst bilgisine sahip olan sadece sensin. Cahillik ve budalalık, saflık ve masumiyet maskesine bürünür. Oysa senden daha saf bir şey aramaya gerek bile yok. Dahası senden daha masum bir şey olabilir mi? Çünkü kötüler bile kendi yaptıkları işlerden ötürü zarara uğruyorlar. Tembellik huzur gibi gösterir kendisini. Ama Rab'dan başka bir yerde huzur bulunabilir mi? Taşkınlık, doygunluk ve bolluk denmesini ister kendisine. Oysa sen doygunluğun ta kendisisin ve bitmez tükenmez bir hazın ebedi hazinesisin. Savurganlık, cömertlik maskesi altına gizlenir. Oysa bütün iyiliklerin en cömert dağıtıcısı sensin. Açgözlülük birçok şeye sahip olmak ister. Oysa her şeyin sahibi sensin. Kıskançlık mükemmeliyet için savaşır. Oysa senden daha mükemmel olan mı var? Öfke intikam almaya çalışır. Ama senin kadar adaletli intikam alan mı var? Korku sevdiği şeyleri tehdit eden tuhaf ve ani olaylardan ürker ve kendisini güvende hissedeceği önlemler alır. Oysa senin için tuhaf bir olay mı var? Senin için hiç beklenmedik bir olay olabilir mi? Ya da kim seni sevdiklerinden ayırabilir? Ya da senden başka bir yerde insan kendisini daha güvenli hissedebilir mi? Pişmanlık, tamahkârlığın doyuran zevkleri yitirdiğinde kendisini yer bitirir. Çünkü kendisinden hiçbir şey alınıp götürülsün istemez. Yani sana benzemeye çalışır ama senden hiçbir şey kapıp götürülemez. 14. Demek ki ruh senden yüz çevirdiğinde zina işler. saf ve temiz olanı senin dışında bulmaya çalışır. Oysa yüzünü yeniden sana dönmedikçe bunları asla bulamayacaktır. Yollarını senden ayıran ve seni yücelteceklerine kendilerini yücelten herkes seni kötü bir şekilde taklit etmeye çalışır. Ama bu şekilde seni taklit ederken bile senin bütün doğanın yaratıcısı olduğunu ve sonuçta senden hiçbir şekilde kaçamayacaklarını kanıtlamış olurlar. O halde hırsızlık yaptığımda beni cezbeden neydi? Bu hırsızlığı yaparken ben Rabbimin hangi yetisini bu kadar ahlaksızca ve sapkınca taklit etmiştim? Onun yasasına karşı gelecek bir gücüm olmadığına göre karşı geliyormuşum gibi görünmekten mi zevk almıştım? Her şeye kadir olduğu sanrısına kapılıp cezalandırılmaktan hiç korkmadan yasağı delen ve kendisine sahte bir özgürlük yaratan bir mahkum gibi mi davranmıştım? İşte efendisinden kaçan ve onun yerine bir gölgenin peşine takılan bir köle. Ah ne kokuşmuşluk, ne ucube bir yaşam ve ne derin bir ölüm. Yasak olanı sırf yasak olduğu için yapmış olmaktan zevk almak mümkün mü? 7. Bölüm. Günahlarını bağışladığı ve başka günahlar işlemesinden alıkoyduğu için Tanrı'ya şükranlarını sunuyor. 15. Bana bahşettiği iyiliğin karşılığını Rabbime nasıl ödeyeceğim? Çünkü işlediğim günahları hatırlıyorum ama bunlar artık benim ruhumu hiç korkutmuyor. Seni seveceğim ya Rab, sana şükredeceğim ve adını yücelteceğim. Çünkü onca günahımı ve onca ahlaksızlığımı affettin. Biliyorum ki iyiliğinle ve bağışlayıcılığınla günahlarımı buzları eritir gibi erittin. Biliyorum ki işlemediğim günahlardan da senin iyiliğinle kurtuldum. Çünkü yok yere suç işlemeyi seven biri olarak kim bilir ben neler yapmazdım. Bağışladığın bütün günahlarım için tövbe ediyorum. Hem isteyerek işlediklerim hem de senin sayende işlemediklerim için. İnsan kendi acizliğinin farkındaysa haddini aşıp da namuslu ve masum olmasını kendi çabalarına bağlayabilir mi? Ve böylece seni daha az sevebilmesi için kendisine bir bahane yaratabilir mi? Sanki senin bağışlayıcılığına yani tövbe edip sana dönenlerin günahlarını affettiğin bağışlayıcılığına kendisinin pek ihtiyacı yokmuş gibi. Senin çağrına sadık kalmış ve senin sesine kulak kabartıp buraya kaydettiğim ve okunmasını istediğim günahlarımdan hayatı boyunca kaçınmış bir insan, sakın beni alaya alıp da kendisini hastalıktan ya da en azından benimki gibi ağır bir hastalıktan korumuş olan o hekimin beni de tedavi etmiş olmasına gülmesin. Sana olan sevgisi azalmasın, tersine daha da çoğalsın ve beni harap eden büyük günahlarımdan onun sayesinde kurtulduğumu, kendisinin de bu tür büyük günahların yol açacağı harabiyetten onun sayesinde korunduğunu anlasın. 8. Bölüm. Hırsızlık yaparken günahkarlarla birlik olmayı sevdi. 16. Şimdi hatırlamaktan utandığım o günahlar, ben bir çareye ne kazandırmış olabilir? Özellikle sırf hırsızlıktan hoşlandığım için yaptığım hırsızlık. Hiçbir şey. Zaten hırsızlığın başlı başına bir hiç olduğu düşünülürse demek ki ben daha da zavallıydım. Ama o zamanki hislerimi hatırlıyorum da tek başıma olmuş olsaydım asla hırsızlık yapamazdım diye düşünüyorum. O halde benim hoşlandığım şey bu suçları işlediğimiz o çeteyle birlikte olmak mıydı? Eğer öyleyse o zaman sırf hırsızlığı sevdim diyemem. Ama ne fark eder? Birlikte olmaktan hoşlanmak da koca bir hiç. Peki hiç olmayan neydi o zaman? Bunu bana senden başka kim öğretebilir? Yüreğime ışık tutan ve sislerini dağıtan senden başka. Zihnimi bu soruyu sormaya kışkırtan, bu soruyla karşılaştırıp bu soru üzerine düşünmemi sağlayan başka ne olabilir? Çünkü derdim sırf çaldığım meyveler olsaydı ve sırf onları yemek isteseydim zaten tek başıma da bunu yapabilirdim. Eğer o suçu işlemek benim zevkimi tatmin etmeye yeterli olsaydı. Birlikte olduğum arkadaşlarımın bendeki bu arzuyu ateşlemesine gerek kalmazdı. Ama o meyvelerde benim zevkime hitap eden bir şey yoktu. Benim zevkime hitap eden şey günahkarlar çetesiyle birlikte işlemiş olduğum suçun kendisiydi. 9. Bölüm. Kötü arkadaşlık bulaşıcı bir hastalıktır. 17. O zamanki ruh halimi nasıl açıklayabilirim? Kesinlikle rezaletti. Ve böyle bir hale düştüğüm için yazıklar olsun bana. Ama yine de nasıldı? Bir insan zaaflarını anlayabilir mi? Yaptığımız her şeye gülmekten kırılıyorduk. Çünkü ne yaptığımızı bir türlü çözemeyen ve bize sert bir şekilde çıkışan ev sahiplerini aldatmak sanki yüreğimizi gıdıklıyordu. Ama niçin ben yalnız başıma asla yapmayacağım şeyleri yapmaktan hoşlanıyordum? Bunun nedeni kendi başıma olsam öyle içten gelerek gülemeyecek olmam mıydı? Sahiden de hiç kimse kendi başına böyle içten gelerek gülemez. Yine de öyle durumlar olur ki insan kendi kendine yanında hiç kimse olmadığı halde gülme krizine tutulabilir. Özellikle çok komik bir şey gördüğünde ya da işittiğinde ya da düşündüğünde. Hayır, bana kalsa tek başıma bu suçu işlemezdim. Asla tek başıma bu suçu işlemezdim. İşte kalbimi sana olduğu gibi açıyorum Tanrım. Çünkü her şey hafızamda capcanlı. Yalnız başıma ben hırsızlık yapmazdım. Çünkü çaldığım şeyde bana cazip gelen bir şey yoktu. Sadece çalmaktan hoşlanıyordum. Tek başıma olsam çalmaktan zevk almayacağımdan çalmazdım. Ah bu ne düşmanca bir arkadaşlık. Zihnin kelimelerle açıklanamayacak baştan çıkarıcılığı, oyun ya da şaka kabiliğinden zarar vermeye duyulan hırs, başkasının kaybından duyulan açlık. Hiçbir kişisel çıkar yok. İntikam duygusu hiç yok. Ama haydi gidelim yapalım dediklerinde utanç duymaktan utanıyoruz. 10. Bölüm. Bütün iyilikler Tanrı'dadır. 18. Bu birbirinin içine geçmiş karma karışık düğümü kim çözecek? Ne iğrençlik. Ben artık bunları düşünmek istemiyorum. Bunları görmek istemiyorum. Seni istiyorum ey adalet, masumiyet, iffetli bakan gözleri kamaştıran güzellik ve ışık. Senin doygunluğun ne doyumsuz. Sende sonsuz bir huzur var. Sende dingin bir yaşam var. Senin krallığına giren insan Rabbinin sevincine kavuşur. Hiçbir şeyden korkmaz. Mükemmel olan da mükemmelleşir. Gençliğimde senden uzaklaşmıştım Tanrım. Ve senin kımıldamaz durağanlığından başka yollara sapıp yolumu kaybetmiştim. Ve kendi kendimi çöle döndürmüştüm. 3. Kitap 1. Bölüm. Aşkı yakalayayım derken aşka yakalanıyor. 1. Kartaca'ya geldim ve yasak aşklarla kaynayan kazanın tam ortasına düştüm. Şimdiye kadar aşkı hiç tatmamıştım ama aşık olmaya aşıktım. Augustinus Kartaca'ya geldikten sonra öncelikle şehvani hisleri, daha sonra başkalarının acısından aldığı zevk ve okulunda iyi ve başarılı bir öğrenci olmasının kendisine verdiği müthiş gurur yüzünden kendisini yargılıyor. Aşka duyduğum gizli özlem, bu özlemi daha yoğun hissetmediğim için kendimden nefret etmeme neden oluyordu. Etrafıma bakınıp aşık olacağım bir nesne arıyordum. Aşık olmaya duyduğum aşkla güvende olmaktan ve tuzaksız yollardan nefret ediyordum. İçsel bir açlık içindeydim ama içimi doyuracak bir besinden yoksundum. Yani senden yoksundum Tanrım. Ama ben sana aç olduğumu hissedemiyordum. Çünkü henüz kokuşmamış besinlere karşı bir açlık duymuyordum. Bu tür besinlere doymuş olmamdan kaynaklanmıyordu tabii bu duygum. Tersine bunlara açlık hissettikçe bana daha da lezzetsiz gelmelerinden kaynaklanıyordu. Bu yüzden ruhum sağlığını yitirdi ve her yanını saran ülser yüzünden kendisini dışarılara attı. Ve duyular dünyasıyla temas edip kaşıntısını gidermemin sefil yollarını aramaya koyuldu. Ama yöneldiği şeylerin ruhu olmadığından gerçek aşkın nesnesi de olamıyorlardı. Augustinus'un açlığı tinselliğe değil, eliyle dokunabileceği gerçek ruhlara yani maddiyatadır. Augustinus o dönemde duyduğu aşkın sadece cinsel bir aşk olduğunu ve böyle bir aşkın ruhu olmadığını belirtiyor. Sevmek ve sevilmek bana öyle tatlı geliyordu ki, hele sevdiğim şeyin bedenine sahip olmuşsam tadına doyamıyordum. Yani dostluk pınarını şehvani pisliklerle kirletiyordum ve onun dupduru sularını cehennemlik şehvetle karartıyordum. Yine de rezilliğime ve ahlaksızlığıma aldırmadan aşırı bir kendini beğenmişlik içinde dünyanın en kibar, en beyefendi insanıymışım gibi ortalıklarda dolanıyordum. Sonunda kölesi olmak istediğim aşka düştüm. Ey Tanrım, ey merhametli Tanrım, sen o kadar iyisin ki, çünkü bu zevkin lezzetine öyle acı bir tat kattın ki. Evet, sevildim ve hiç farkına varmadan zevkin zincirleriyle bağlandım. Can yakıcı halkalarına seve seve geçirdim boynumu. Ve gün geldi, kıskançlığın, kuşkuların, korkuların, öfkelerin ve kavgaların o kızgın demirden sopalarıyla dövülmeye başladım. 8. ayrımın sonu. Sayfa 76.